Ayrım 9.
Türkiye'ye ilk olarak getirdiği yenilikler var mı? Beraber olarak yaptığımız ilkler var. Kendi markamızı oluşturmamız, belli bir yere gelmemiz. Ayakkabıcılar sağlamcı. Kinetix Genel Müdürü Büyük Ekşi en fazla gelişen sektörün ayakkabıcılık olduğunu söyledi. Dayısının mesleğini seçti ama o mimarlık eğitimi aldı. Ona Türkiye'deki puan sistemine ve bol tercihli sisteme dayalı eğitimin kurbanı da denilebilir. Hatta daha da tezat bir tercihi vardı, tıp. Ama zamanın modasına uyularak yapılmıştı bu tercihler. Üç arkadaş tıp yazmıştı ama üçü de mimarlık fakültesini kazandılar. Fakat ülkenin gerçeği o ki üniversiteye devam ederken de işini de devam ettirmek zorundaydılar. İş çoktu ve bunların altından kalkacak olan da mesleği bilen ve aileye yakın olan biri, yani Büyük Ekşi olacaktı. Büyük Ekşi durumu şöyle ifade ediyor. Boş vakitlerimizde işin başında yer aldık. Buradaki satış yerinde gelip gitmeler oldu. Mimarlık eğitimi bizim direkt bir tercihimiz değildi. Ama mimarlık yine de estetik bir boyut kazandırmıştır herhalde. Haliyle eğitimin bir katkısı oluyor. Görüş açısı olsun, temel değerler bakımından olsun, eğitimin dünya görüşümüze etkisi oluyor. Ben okulu bitirince önce taban fabrikasında görev aldım. Askerden sonra da Marmara Üniversitesi'nin işletme kurslarına devam ettim. Ondan sonra dil eğitimi için İngiltere'ye gittim. Dünya görüşündeki farklılıkları adım adım öğrenerek kendimizi geliştirdik. 1985 yılında Zilan tabanın dışında Zilan ayakkabıcılığı kurduk. Kurarken de bir bantla çalışmaya başladık. Hedefimiz günde 800 çift ayakkabı üretmekti. Şu anda en fazla gelişen sektörlerden biri ayakkabıcılık. Ama gelişme geç başladı. 80'lerin başında tekstilde görülen gelişme ayakkabıda 90'larda yaşandı. 80'lerde ayakkabı sanayi yatırım yapılamadı. Sebebi ise tekstilde yatırım yapılırken sermayesi vardı. Ayakkabıcıda yoktu. Geneldeki problem de eğitim eksikliği. İkincisi de sermaye eksikliğiydi. Küçük birimlerde elde üretim yapılıyordu. Vadeli alım satım yapılıyordu. Ayrıca sezon boşlukları vardı. 2 ay yaz, 2 ay kış çalışılmıyordu. Bütün kazanılan para çalışılmayan 4 ayda bitiyordu. Özellikle İstanbul Gedikpaşa'ya sıkışıp kalmışlardı. Sağlıksız, kötü şartlarda didişip duruyordu. Deri sektöründe gelişme görüldü. Ayakkabıya yakın bir sektör. Atlama olmadı mı? 90'dan önce deride de bir şey yoktu. Kazlıçeşme'de yapılan üretim sağlıksız, kapasitesi dardı. Onlarda 90'dan sonra gelişme yaşandı. Ayakkabıda da 90'dan sonra gelişme yaşandı. Özellikle Rusya'ya yapılan bavul turizmi ile dolarla yapılan alışverişte bir canlanma başladı. Ayakkabı işi yapan insanlar sermaye probleminden kurtuldu. Türkiye'nin bu sektördeki potansiyeli nedir? Türkiye'nin çok büyük potansiyeli yok. Dünyada 36 milyar dolarlık bir ayakkabı pazarı var. Türkiye'nin buradan aldığı pay 200 milyon dolar. Varlığını gösterebilir mi? Gereken ihtimam gösterilirse edebilir ve etmeli de. Türkiye'de bir iki firmanın çalışmasıyla belli bir yere gidemez. Yüzlerce firmanın standardı, kaliteyi ve rekabet edilebilir fiyatı yakalaması lazım. Yeni pazar sinyalleri aldınız mı? Muhakkak ki Rusya pazarı ölmeyecek. Ama burada yeni pazar sinyali derken Avrupa'da 3 ülke üretimlerini hızla devam ettiriyor. İtalya, İspanya, Portekiz. Öbür ülkelerde her yıl üretim düşüyor. İngiltere, Almanya ve Fransa'nın çok büyük ithalatı var. Almanya'nın 5 milyar dolarlık ithalatı var. Bu ülkeleri kaybetmememiz gerekiyor. Ama bizim ihracatımız çok az. Yaklaşık 10 milyon dolarlık ihracatımız var. Şu anda hükümetle marka konusunda bir çalışmamız var. Çalışmalarımız pazarlama maliyetiyle ilgili. İspanya bugün Amerika pazarına girmek için girişimlerde bulunuyor. Türkiye'nin de bu tür girişimlerde bulunması lazım. Tanıtım fonu mu düşünüyorsunuz? Tanıtım fonu değil de dış ticaret şirketi kurulursa orada pazarlama şirketleri kurup malımızı direkt parakendecilere pazarlamayı düşünüyoruz. Değişik kurum ve kuruluşlarda görevlisiniz. Buralarda farklı sektörel çalışmalar yürütüyor musunuz? Ayakkabı Sanayicileri Derneği'nde 5 yıldır görevliyim. eğitime yönelik çalışmamız oldu. Mimar Sinan Üniversitesi ile beraber 4 yıldır ayakkabı tasarım yarışması yapıyoruz. Son yıl Türkiye Ayakkabı Sektörü Eğitim Araştırma Vakfı ile birlikte yaptık. Her yıl 300-350 tasarım yarışmaya katılıyor. Genelde büyük kısmı üniversite öğrencisi. Herhalde daha önce çektiğiniz eleman sıkıntıları buna sebep olmuştur. Tabii, az önce dedim, eğitim problemi var diye. Tasarım problemi de var. Taklitçi ülke olarak tanınıyoruz. Yarışmada slogan attık. Taklitçi değil, yaratıcı diye. Bunun yurt dışına yansıyan yönü oldu mu? Geçen yıl yarışmaya katılan öğrencilerin birincilerini Düsseldorf'a götürdük. Yılda iki kez dünyanın en büyük fuarı yapılıyor. Yarışma birincilerine dedik ki her kategori yeni bir koleksiyon hazırlasın. Türk pavyonunda kendi isimleriyle sergilesinler. Önemli olan tanıtım. Türkiye'nin tasarım konusunda dünyada bir yere geldiğini duyurmuş olduk. Olumlu tepkiler aldık. Türkiye'de de böyle yarışmalar yapılıyor mu gibi bu yılda yapılacak. Yani ayakkabı sektöründe Türkiye ciddi şekilde var olacak. Var olacak. Avrupa Birliği'nin kabul ettiği bu yardımı alan ilk dernek biziz. Avrupa'daki uygulamalardan, gelişmelerden anında haberimiz olacak. Grup olarak başka sektörlere girmeyi düşünüyor musunuz? Şu anda düşünemiyoruz. 1997-98 yılları son derece kötü gitti. Yatırım düşünemiyorsunuz. Yine de bizim ayakkabı taban astarı üretmek için İtalyan teknolojisiyle Tuzla'da bir yatırımımız var. Daha üretime geçmedi. Yaklaşık 1-2 aya kadar üretime geçer. Deri türevi bir malzeme. İşin güzel yanı derinin atıklarıyla yapılan bir malzeme, çevreci ve çevreye saygılı bir tesis. Grubun bir granül imalatı var. Spor giyimin konfeksiyon kısmını yapan bir şirketimiz var. Sadece kendi ürünlerimizi yapan bir şirketimiz var. Bir de ihracat ve ithalat firmalarımız var. Yeni bir iş kolunda düşüncemiz yok. Kendi eğitimini aldığım mimarlık konusunda yaptığımız inşaatlarda katkım oluyor. Özellikle etütlerinde yer alıyorum. İçinizde ukde mi kalmıştı? Ukde olarak değerlendirmemek lazım. Biz inşaatlarımızı müteahhitlere yaptırmadık. Kendimiz yaptık. O bildiğimizden faydalandık. Yaratıcı ol, hızlı davran. 21. yüzyılı tarif edecek en güzel kelimelerden biridir hız. Bu duygu, şevki olmasaydı medeniyetin gelişmesi bugünkü sonuçları gelmezdi. Hızı Türk insanının karakterine de çok uygun buluyorum. Karar mekanizmasının hızı konusunda en güzel örneklerden biri belki de liberal ekonomiye uyumda hala sorun yaşayan eski Doğu bloğundan seçmek uygun olacak. Belarusya, Sovyetler Birliği'nden sonra en sessiz kalan ülkelerden biri oldu. Küçük, şirin bir ülke. Özelliklerini pek yansıtamamış şimdiye kadar. Bilinmeyen bir yönünden de ben bahsedeyim. Belarusya, sentetik iplikte rekabetçi bir potansiyeli var. Ancak bunu kullanamıyor. En büyük nedeni nedir biliyor musunuz? Karar mekanizmasının yavaş işlemesi. Dünya borsalarında fiyatlar uygun bir trende geliyor. En yüksek veya en uygun olduğu anda da satış emri verilmesi gerekiyor. Ama o gün karar çıkmıyor. Yarın satmaya karar veriliyor ama yarın da karar çıkmıyor. Kararı işin sahibi değil, genel müdür veriyor. Böyle olunca dünya fiyatlarından değil, spot piyasadan mal alınıyor. Tamam da rekabet şansı kalmayan sektörde dünyada söz sahibi olamıyor. 20 yılda 20 şirketi oldu. Türkiye'de yaşayıp da tekstili konuşmamak mümkün mü? Biz de tekstilin önde gelen kişilerini ele alıyoruz. Bu yazıdaki örneğimiz genç bir iş adamı, çekirdekten yetişme tabirine uygun biri. Çocukluğu Mercan'da, Sultanhamam'da geçti. Arkadaşları top oynarken o su sattı. Sonuçta 20 yılda 20 şirket kurup sektörün önemli bir derneğine başkan oldu. Orada da durmadı. Malatya Spor'un başkanlığına geldi. Takımı 2. ligden Süper Lig'e çıkarmakla kalmadı, başarılar sıraladı. Futbolda başarının galibiyet olduğunu unutmamak lazım. Hikmet Tanrıverdi'den bahsediyorum. Tanrıverdi, stratejik bir dönemde dernek başkanlığına soyunmuştu. Sektörün ve kendi grubunun yeniden yapılanması döneminde toplumsal sorumluluk almak büyük cesaret. Bu kulüp başkanlığını da siyasete girişini de bu anlamda değerlendiriyorum ben. Onunla birkaç yıl evvel görüştüğümde bana iş adamının siyasete girmemesi gerektiğini vurguladı. Ama bu sözünü kendi tutmadı. Durumdan vazife çıkardı. Kendisi barajı aştı ama partisi aşamadı. O yine fermuarın, astarın, kopçenin içinde başarı örneklerini sıralamaya devam ediyor. Sultanahmam ticari hayatta üniversite olarak telakki edilir. Yetişenlere bakınca haksız da sayılmazlar. Fakat şu anda dünya deneyimi kazanmış, iş dünyasının bundan sonraki imtihanı ancak çift diplomalı uzmanlarla başarılabilir. Onlardan da artık etrafımızda pek çok var. Sektörün önde gelenlerinin bu sorumluluğu taşımaları ümitlerimizi kanatlandırıyor. Hızlı değişim dönemlerini idrak yetmiyor. Doğan fırsatlar ve durumlar karşısında vaziyet alabilme insanı öne çıkarıyor. Yapmak konuşmaktan öte bir şey. Hızlı davranmak yapabilmeye rekabet şansı doğuruyor. İnci grubunda olduğu gibi. Hiç oyuncağım olmadı. Hikmet Bey, ailede ticari bir gelenek var mıydı? Ailede ticari gelenek yoktu. Rahmetli babam 1960'larda İstanbul'a yerleşmiş. Ondan önce sezonluk olarak gidip geliyormuş. Mercan'da bir handa odabaşılık yapıyormuş. Biz onun yanında yetiştik. Biz Malatyalıyız. Köyümüzde çok fazla arazi ve gelir kaynağı olmadığı için İstanbul'a taşınma ihtiyacı hissetmiş. Köyde geçim kaynağı neydi? Köyde gelir getirecek bir şey yok. Pötürge, doğan yol hayvancılığa müsait değildir. Arazisi dik yamaçtır. Genellikle köyün erkekleri kışın İstanbul'a gider, çalışır. Yazında ufak tarlalarla uğraşırdı. Bundan da ancak gıdalarını sağlayacak kadar bir verim elde ederlerdi. Babam Mercan'da odacılık yaparken biz de gidip geliyorduk. Ne zaman çalışmaya başladınız? İlkokul 3'ten beri her yaz tatilinde muhakkak bir esnafın veya imalatçının yanına girip çalışırdık. 9 yaşından beri devamlı çalışıyorum. O günlere ait sizi etkileyen ilginç bir anınız var mı? Bir seferinde küçük bir ütücüde çalışıyordum. 10 metrekarelik bir dükkandı. Gömlek ütücülüğü yapıyorduk. Pikabımız vardı. Plak almak çok büyük paraydı. Yeni çıkan şarkıların plaklarını alabilmek çok zordu. Gelirimiz plak almaya bile yetmiyordu. Ayda bir ancak alabiliyordum. Çocuklukta çalışmak gelir düşüklüğünden miydi, yoksa içinizde bir istek mi vardı? O günün şartları çok zordu. Gelir düşüklüğü de vardı muhakkak. Mesela benim hiç oyuncağım olmadı. Hiç hatırlamıyorum. Hatta 9 yaşından önce de bizim orada top sahası vardı, su satardım. Pazar günleri gazete satardım. O türlü şeyler bizim için ek gelir oluyordu. Çok şükür yiyecek konusunda bazı kişilerden rahat olduğumuzu söyleyebilirim. Ama şimdiki çocuklar gibi ayakkabı, elbise gibi imkanların olduğunu tahmin etmiyorum. O dönemde lastik ayakkabılar giyerdik. O dönemin şartları öyleydi. Herkes öyleydi. Erken yaşta ticari hayata atılmanıza rağmen okumayı da ihmal etmemişsiniz. Ben ilkokulu Bayrampaşa'da okudum. İlkokul sonda parasız yatılı imtihanlara girdim. Okulun tarihinde ilk defa ben parasız yatılıyı kazandım. O imtihan belki de benim hayatımda bir dönüm noktasıydı. Ben belki ufak tefek işler yapıyordum ama okuluma Bayrampaşa'da devam ediyor olsaydım bugünkü kadar şanslı olmayabilirdim. 1975 yılında ağabeyimin iş yeri açıldı Mercan'da. Hala beraber misiniz? Beraberiz. Ben de onların yanındayım. O zamanlar sağ sol olayları çoktu. Durmadan boykot oluyordu. Ben boykot olunca doğru iş yerine gelirdim. Aşağı yukarı 2-3 ay kapalı kalan dönemimiz olurdu. Kendi adınıza şirketi ne zaman kurdunuz? 1979 yılında üniversite imtihanına girdim ve o yıl Çarşı Kapı'da İnci Fermuarı kurdum. İnci adı nereden geliyor? Musevi bir ortağım vardı. İnci adını taşıyan bir torunu vardı. Adımızı oradan aldık. Benim ortağım da ağabeyimin ortağının babasıydı. Ben de birçok ticari bakış açısını, hatta para saymasını onlardan öğrendim. Nasıl bir ticari bakış açıları vardı? Bir kere çalışma disiplini. Hiç boş kalmamayı öğrendim. Onlarda öyle bir inanç vardı. İş yerinde boş oturulduğu zaman o insanın aklına olumsuz şeyler de gelir. Boş kaldıkları zaman malın yerini değiştirirler. Bir malda hareket yoksa buradan oraya kaldırırlar. Ben ilk başta batıl inanç gibi düşünüyordum. Bu raftan o rafa ne fark edecek derdim. Düşününce o malın değiştirme sırasında beynine kazındığını anladım. Bir rafta mal durduğu zaman unutuyorsunuz, gözden çıkmış oluyor. O dönemlerde ticaret sözle dönüyordu. Onlar da sözlerine çok sadıktılar. Bir de Musevilerin malın arkasında gözleri yoktu. Musevilerle ticaret yapan insan her zaman para kazanır. Kendileri de kazanır, karşı tarafa da kazandırırlar. Çok fazla ezmezler. Şirketin gelişme seyri hangi döneme rastlıyor? Okul döneminde, yani 1984'e kadar Beyazıt'ta devam ettik. Okul bitince işler biraz daha hızlandı. Soğan Ağa'da daha büyük bir yere taşındık. 87 yılında askere gittim. Askerden gelince önce Zeytinburnu'ndaydık, sonra da Mert'e geldik. Özallı yıllarda yurt dışına yönelik bir çalışmanız olmadı mı? O dönemde biz ağırlıklı olarak dericilerle çalışıyorduk. Tekstilden ziyade deri ağırlıklı çalışıyorduk. Deri ihracatı oldu. Biz de o dönemde geliştik. Ürün çeşidi fazla. Zahmetli bir sektörü seçmenizdeki etken neydi? Bu tamamen tesadüf oldu. 75 yılında ağabeyimin başlamasıyla işin içine girmiş olduk. O dönemde bir boşluk da vardı sektörde. 80'li yıllarda tekstil sektöründeki pek çok kişi farklı alanlara girmeye başladı. Siz niye farklı bir alana girmediniz? Biz bu işin geleceğine inanıyorduk. Tekstil gelişmeye başlayınca bu alana devam ettik. Bir iki dış ticaret denememiz oldu. Kendi işimizde yoğunlaştık. Bu işten para kazanıyoruz. Belli bir dönemden sonra hayat standardımızı yükseltmeye başladık. Askerlik durumu sebebiyle bazı işlere giremedik. 1989 yılında ortağımdan ayrıldım. Ortaklıktan ayrıldık ama hala Beyazıt'taki dükkanımın başında o duruyor. Maaşla çalışıyor. Yani ayrılık da kırgınlık olmadı. Mert'e gelince ünlenmeye başladınız. İhracat da yaptınız mı? Mert'e gelince imalata başladık. Uzak Doğu ile ticarete başladık. Yurt dışı satışımız direkt olarak olmadı. Turistlere satış yaptık, Bulgarlara, Polonyalılara. Sıkıntıdaki sektör için yarı mamul satışı konusunda bu ülkeler çare olabilir mi? O dönemde altyapı müsait değildi. 1989'da imalata girdiğimizde 10 fabrika vardı. Ama bunlar eski teknolojiydi. Biz gittik, yeni makineler getirdik. İnsanlar bu imalata girmeye korkuyordu. Biz bir çığır açmış olduk. Fermuar imalatçı sayısı çoğaldı. Türkiye'de bundan sonraki dönemde komşu ülkelere ham madde satan ülke haline gelecek. Şu anda sektördeki yeriniz nedir? Fermuarda ilk üç içindeyiz. Çeşitli ve farklı ürünler olunca astarı, düğmeyi, telayı ve fermuarı ayırdık. Bir de biz bu alanlarda farklı bir yol izledik. Her ürün çeşidiyle ilgili bir arkadaşla ortak olduk ve yönetimini o arkadaşa bıraktık. Böylece o işletmelerin büyümesini sağladık. Benim 18-20 kadar ortağım var. Her şirkete bir ortak. 20 yılda 20 şirket oldu mu? Oldu. Ancak şimdi bazı şirketleri kapatıyoruz, birleştiriyoruz. Grubun şirketleri dışında ortak girişimlere de ortağım Doğu Holding'e, Kastamonu Holding'e, EGS'ye ve GİSA'da ortağım. Ben insanların bir arada olmasının güç getireceğine inanıyorum. Bu belki cemiyetçiliğin getirdiği bir şey. Devamlı topluluğun içindesiniz. Bu kadar ortakla sorun çıkmıyor mu? Türkiye'de ortak çalışmak çok zor. Muhakkak sonra ayrılmalar oluyor. Profesyonelleşme olunca o kadar olmuyor. Avrupa'da böyle. Bir de halka açılma süreci başlayınca halkın malı oluyor. Toyota'da Toyota ailesinin %1'in altında hissesi olduğu söyleniyor. Toyota o kadar büyük bir şirket ki onun %1 hissesine sahip olmak bile büyük bir şey. Türkiye'de bizlerin o noktalara geleceğine inanıyorum. Sanayi altyapımız olmadığı için bu gelişme bile normal. Bundan sonraki hedefiniz nedir? Türkiye'ye birçok yeniliği biz getirdik. Peş peşe imalatlara girdik. Fermuardan sonra çıt çıt ve kot düğmesi üretimine girdik. Ondan sonra polyester düğme ve kapitone üretimine başladık. Astarda da büyük ithalatçıyız. Bundan sonraki noktası bu ürünleri Türkiye'de son teknolojiyle üretmek, bu sektörde Avrupa'nın bir numarası olmak. Konfeksiyon yan sanayicilerinin bir araştırması var mı acaba? Ne kadar ihracat var ve potansiyel nedir? Ciddi bir ihracat yok. Şu anda 50 milyon dolar civarında bir ihracat söz konusu. Ancak sektör iç piyasaya yönelik çalışıyor. İç piyasanın daralmasıyla dışa yöneleceğini zannediyorum. Bunun çalışmalarını birçok arkadaşımız yapıyor. Farklı sektörlere girecek misiniz? Düşündük. Ancak bunun için bir takım kaynaklar lazım. Ben şuna inanıyorum. İnsanın önce kendi bildiği işi yapması lazım. Kendi bildiğimiz işi en iyi şekilde yaparsak en büyük hazzı bu verecek bize diye inanıyorum. Belki ileride sermaye durumumuz müsait olursa bir takım alanlara kaymak mümkün olabilir. İmkanınız olsaydı ne olabilirdi? Son günlerde bilişim sektörüyle ilgili çalışmayı arzu ediyordum. Sadece para kazanmak için başka bir iş yapmayı düşünmüyorum. Sevmediğim bir şey benim tarzım değil. İnşaat ihalesi almak benim tarzım değil. Daha üretici olmam lazım. Biz şunu da söylüyoruz. Bugüne kadar devletle bir işimiz olmadı. Devletle iş yapanlar da gururla bu işleri yaptık diyorlar. Bakın, devletle iş yapanlar büyük paralar kazandılar. Sonuçta hepsi devleti kullanmışlar. Bu aileden gelen bir kültür mü? Yok, belki işimizin gereği. Biz Sultanahmet piyasasında büyüdük. Alıp satmak, üretip satmak, bir bir pazarlık ederek iş yapmak, karşımızdaki kişinin rızasını alarak iş yapmak bize daha uygun geliyor. Ne bileyim, çok olumsuz şeyler duyuyoruz devletle iş yapanlar için. Devletle iş yapanların daha rahat kazançlar elde ettiğini duyuyoruz. Sadece para kazanmak için iş yapmıyoruz dediniz. Dernekçilikteki aktif rolünüzün sebebi de bu mu? Daha önce Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği başkanıydınız. Sonra MESEA'da başkan oldunuz. Arkası da geldi. Malatya Spor Başkanlığı, DYP Malatya Milletvekili adayı gibi. İnsanların birikimlerini bir şekilde herkese açması lazım. Bugün kendiniz için ne kadar çok çalışıyorsanız, etrafınız için de o kadar çalışmanız lazım. Sadece benim kaliteli bir mal üretmem, diğer arkadaşların kalitesiz mal üretmesi, Türkiye'yi çok fazla ileriye götürmez. Hepimizin aynı kalitede, aynı efsafta olması lazım. Sermaye kesimi öne çıkmaktan çekiniyor. Bunun iki sebebi var. Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik konjonktür, siyasi gerilim ve spekülasyonlar ile ekonomik sıkıntılar. Siz bu dönemde başkan oldunuz yoksa sizi birileri öne mi itti? Bir kere görev verildiğinden hiç görevden kaçmadım. Her zaman ön saflarda olmaya çalıştım. Arkadaşlar takdir ettiler, teveccüh gösterdiler. Ben de kabul ettim. Çok sıkıntı duyacağımı zannetmiyorum. Yalnız şöyle bir durum var. Cemiyet işleriyle uğraşıldığı zaman sıkıntısı yaşıyoruz. Çocuğuma, eşime vakit bulamıyorum. Bazen eşim takılıyor. Bir toplantı günü biz de ayarlasak da görüşsek. Yani zaman bizim için çok önemli. Birilerinin çıkıp yol göstermesi lazım. Ben sivil toplum örgütlerinin önümüzdeki dönemde Türkiye'de daha fazla etki gücü oluşturacağına inanıyorum. Bilgi rehberin olsun. Akıllı oynayın, servis atmadan önce bu sayıyı nasıl oynayacağınızı düşünün. Rakibinizin servisi en muhtemel döndürme şeklinin ne olabileceğine karar vermeden topu oyuna sokmayın. Rakibiniz servisi karşılarken topla teması sırasında raket açısını takip edin ve kafanızda ne tür bir vuruş yapacağınız belirlenmiş olsun. Rakibinizin sizin oyununuzu oynamasını sağlayın. Onların oyununu oynamaya sizi zorlamasınlar. Kararsızlık daima kötü karardan daha kötüdür. Sean O'Neill, Amerika Birleşik Devletleri tenis şampiyonu. Bu işi kağıt üstünde seçtim. Hızlı gelişme yaşayan ülkelerde görünen iki önemli iş gerçeği var. Biri her zaman sizi şaşırtacak kişilerin çıkması, diğeri de babadan tevarüz eden faaliyetler yerine yeni alanlarda gençlerin kendini göstermesidir. İkisini taşıyan yeni jenerasyonda yok değil. Yoğun kriz söylentilerinin gündemde olduğu bu günlerde olumlu ve iddialı hedefleri olanları dinlemek gerçekten keyifli oluyor. Malum, şirketlerin sıkıntı anlarında ilk önce tanıtım bütçelerini kısarlar. Fuarcılık da bu kapsamda en fazla etkilenenlerden biri. CNR'ın başkanı Ceyda Erem'in söylediklerinin önemi de burada yatıyor. Krizden çıkışın örneği, hatta krizi bir avantaja döndürmenin ilginç hikayesini yaşamış olan Erem, yaptıklarıyla örnek olmasının ötesinde Türk insanına olan güvenle inanılmaz hedeflere ulaşılacağının işaretlerini de veriyor. 15 yıl önce ciddiye alınmayan bir sektörde bugün dünyada sayılı fuarlar arasına girebiliyorsa, 10 yıl sonra inanılmaz hedeflere niye ulaşılmasın ki? Nereden nereye gelindiğini anlamak için